Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 40 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
İlkel, köleci ve feodal toplum. Zubritski, Mitropolski, Kerov. Sol Yayınları 12. basım. Çeviren Sevim Belli. Seslendiren Serdar Berberoğlu. 1. bölüm. İnsan toplumunun oluşu. 1. İnsanın kökeni. İnsan ile hayvanlar arasındaki biyolojik akrabalık. 19. yüzyılda yapılan kazılar sırasında bilginler toprağın çok derin katlarında Dryopithec ya da ağaçlarda yaşayan maymunlar adını verdikleri çok gelişmiş maymunların kalıntılarını buldular. Bu bulgulardan ve hayvanlar aleminin uzun yüzyıllar süren evriminin tahlilinden sonra büyük İngiliz doğa bilimci Charles Darwin ve onun yolunda yürüyen bilginler hayvanlarla insanlar arasında biyolojik bir akrabalık olduğunu ve insanın bugün soyu tükenmiş olan çok gelişmiş bir maymun türünden geldiğini tanıtladılar. Bu sonuç insanın ve çağcıl insancı Anthropolidis maymunların kemik çatısı, gelişmiş beyin ve kan grubu gibi anatomik, embriyolojik ve paleontolojik alandaki pek çok verilere dayandırıyordu. Bilimin sonraki gelişmeleri bu materyalist teoriyi parlak bir biçimde doğruladı. 30 milyon yıl kadar önce Parapitek denen çok gelişmiş maymunlar tropikal bölgelerdeki ormanlarda yaşıyorlardı. Bu maymunlar bir yandan bugünkü şebek maymunların Gibbons ve orangutanların dedeleri, öte yandan da bir maymun taşılı türünün Dryopitheklerin ataları oldular. Dryopithekler ise insanlar ile goril ve şempanze gibi çağdaş insansı maymunların ortak ataları oldular. Daha sonra evrim düzeyleri bakımından Dryopithec ile insan arasındaki bir geçiş evresinde yer alan bir kısım insansı maymunlara ait taşıl kalıntıları bulundu. Bu bulgular yer yuvarlağının hemen her yanında saptanmıştır. Avrupa'da, Asya'da, Hindistan'da, özellikle Gürcistan'da, Güney Amerika'da. Bu maymunlardan kalan kemiklerin incelenmesi ve yaşadıkları doğal ortamın tahlili, çağcıl insanın atalarının büyük evrim aşamalarını ortaya koyma olanağını sağlamıştır. Dört elli büyük antropoidlerin ağaçlara tırmanmaları, sık sık dikey bir duruşa geçmeleri için uygun bir durum yaratıyordu. Böylece onların kolları ve elleri tutunucu hareketlere gittikçe daha iyi uyarlanarak yavaş yavaş değişikliğe uğradı. Daha sonra ormanların seyrek oldukları bölgelerde insansı maymun sürüleri ağaçlardan inmek ve yerde yaşamaya alışmak zorunda kaldılar. Ayakları üzerinde ayakta durabilme alışkanlıkları onlara düşey bir yürüyüş durumunu benimsemek ve kollarını, avlarını yakalamak, yiyecek toplamak ve vurmak ve bunun gibi için gerekli hareketlere ayırma olanağını sağladı. İşte kalıntıları Güney Afrika'da bulunan taşıllaşmış maymunlar bu dönemde yaşıyorlardı. Genel olarak çalılık ve ağaçlı bozkırda bulunuyorlardı. Onların kemik yapıları, özellikle ayakları üzerine bastıklarını, yani dikey iki ayak üzerinde yürüdüklerini gösteriyor. Onların kollarının büyük özelliği zamanımızdaki insansı maymunların çoğununkinden hissedilir bir şekilde büyük olan ve öteki parmaklarla önemli bir açıklık oluşturan baş parmakta kendini gösterir. Bu onların çağdaş maymunların yapamadıkları tutunma hareketlerini yapabildiklerini tanıtlar. Diğer önemli biyolojik özellik bedenin dik duruşuna uyarlanmış olan kafatasının çok karakteristik yapısıdır. Sonradan bu olgu kafatası boşluğunun ve beynin daha çabuk gelişmesini kolaylaştırmıştır. Bugün insanın atalarının Afrika, Güney Avrupa, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'ya uzanan verimli yarım ay içinde yaşamış oldukları anlaşılan bu taşıllaşmış maymun sulardan gelen kuşaklar olduğu kabul edilir. Bu bölgelerde yalnız insansıların kalıntıları değil, çok eski insanların da Pichechanthropus, Sinatropus ve bunun gibi kemik kalıntıları bulunmaktadır. Özellikle bugünkü Trans-Kafkasya bölgesi de bu alanın içine giriyordu. Avustralya'nın verimli yarım ayın dışında kalmış olması gerekir. Çünkü Avustralya yüksek memelilerin ortaya çıkışından önce büyük karaların ve geri kalan kısmından ayrılmış bulunuyordu. Kuzey Asya ve Avrupa'da insansıların ve insanların taşıllaşmış kemik kalıntılarının bulunmayışı bu bölgenin de insanlığın ilk yurduna dahil olmadığını tanıtlamaktadır. Demek ki hayvanlar aleminin ilerleyen evrimi sonucu uzun ve aşamalı bir gelişme yolunda yeryüzündeki yaşamın bütün tarihinin en önemli olayı olan insanın en yakın atalarının ortaya çıkışı 1 milyon 500 bin yıl öncesine yani 3. zamanın sonuna kadar var. Biyolojik bakımdan insan hayvanlar alemini düzenleyen ve yöneten doğal ve nesnel yasalara uygun olarak oluştu. 2. İnsanın oluşumunda emeğin rolü. İnsanın ilk atalarının çalışma eylemleri. İnsanın kökeni sorununu tam inceleyebilmek için yalnızca biyolojik evrim sınırları içinde kalınmamalıdır. Bu biyolojik evrim tek başına hayvan atadan en eski biçimiyle olsa bile ön insansıya geçişi belirleyen olgunun nasıl bir olgu olduğunu açıklamaya yeterli değildir. Hayvanlar aleminin insanın ortaya çıkışına kadarki evrimini damgalayan nitelik değişikliklerinin bulunuşunu Frederick Engels'e borçluyoruz. Engels, insanı hayvanlar aleminden ayıran şeyin insanın kendi eliyle yaptığı iş aletlerinin yardımıyla gösterdiği toplumsal çalışma etkinliğini olduğunu saptamıştır. Evriminin bütünü içinde kesin bir rol oynamış olan insanın bu özelliği birdenbire ortaya çıkmış değildir. Ayaküstü duruşun sağladığı elverişlilik ve bunun belirlediği kollardaki gelişme sayesinde ön insansılar kendilerini büyük yırtıcı hayvanlara karşı savunmak, avlanmak, yenebilir bitkileri toplamak için her çeşit nesneyi, taş, kemik ve bunun gibi kullanmayı öğreniyorlardı. Kazılarla elde edilen bulgular insanın en uzak atalarının küçük hayvanları avlamak için her çeşit ağır nesneleri kullandıklarını, çağnoz ve kaplumbağaların bağlarını taşla kırdıklarını keşfetmemize olanak sağlıyor. Doğada bulunan aletlerin sistemli olarak kullanılması, insanın atalarını bu nesneleri kendi gereksinmelerine göre değiştirmeye ve daha sonra iş avadanlıkları yapmaya ve çalışma etkinliğine geçmeye götürdü. Bu eylem sırasında doğada bulunmuş nesneleri kendi özel gereksinmelerini karşılamak amacıyla değiştiriyorlardı. İş aletlerinin en kaba taslak olanlarının yapımı bile insanı hayvanlar aleminden kurtarır. Çünkü hiçbir hayvan birazcık da olsa eylemini yönlendirme yeteneğine sahip değildir. Hiçbiri en ilkel şeyleri bile yapamaz. Doğada bulunan aletlerin taş ya da rastgele ele geçirilen bir sopanın işlenmeden oldukları gibi kullanılışından özel iş avadanlıklarının yapımına geçiş, doğanın evriminde çok büyük bir atılım göstermiş, insansı maymunların insan varlığı haline dönüşümünün başlangıcı olmuştur. İnsanın atalarının çalışmaya yeterli hale gelmeleri biyolojik evrimin etkisiyle olmuştur. Ama emek de kendi yönünden insanların evriminin gidişini söz konusu biyolojik ilişkiler çerçevesi içinde etkilemiştir. Ayaklar ve kollar arasındaki kesin görev ayrımı ancak emek sayesinde olmuştur. Eller çalışma işlemlerinde uzmanlaşmış, kıvraklık, kesinlik ve bu işlemler için gerekli olan uyumlu hareket yetisini kazanmıştır. Emek aynı zamanda dik yürüme alışkanlığını pekiştirmiş ve insanın öteki organlarının ve iç organlarının gelişmesine de yardımcı olmuştur. 3. Düşüncenin ve dilin evrimi. Düşüncenin ilerlemesinde emeğin rolü. Tarih öncesi insanlar doğanın kendilerine sunduğu aletleri kullanırlarken yiyeceklerin çeşidini de hissedilir ölçüde geliştirdiler. Bitkisel besinlerden ve kuş yumurtalarından başka artık küçük memelileri, kertenkeleleri, çağnozları giderek elverişli durumla avlayabildikleri büyük hayvanların etlerini de yiyorlardı. Bu etle düzenli beslenme sayesinde ön insansılar organizmanın ve en başta beynin gelişmesini sağlayan diğer maddeleri ve albümini bol miktarda alıyorlardı. Bu olgu da onların kemik yapılarının ilerlemesine katkıda bulunuyordu. Onların içgüdüsel çalışma etkinlikleri gittikçe düşünülmüş ve bir amaca yönelmiş nitelik kazanıyordu. Yüzyıllar boyunca insan kendini çevreleyen nesnelerin özelliklerine dikkat ediyor, iş alışkanlıklarını biriktiriyordu. Yavaş yavaş olayları genelleştirmeyi ve olaylar arasındaki iç bağıntıları bulup çıkarmayı öğrendi. Artık çabalarının sonuçlarını önceden görebiliyordu. kendini kuşatan doğayı tanımayı öğreniyordu. Çalışırken ve çalışmanın içerdiği doğanın etkin bir biçimde değiştirilişi sırasında tüm organizma ve düşünme yeteneği düzenli olarak gelişiyordu. Zamanla çalışma eylemlerinin ilerlemesi yalnızca ellerin çalışmasının yetkinleşmesine ve incelmesine değil, düşüncenin ve aynı zamanda atalarımızı bilinçli ve bir amaca yöneltmiş, bir çabaya elverişli kılan bütün yetilerin gelişmesine katkıda bulundu. Emek, Rus fizyolojisi bilimcileri Setchenov ve Pavlov'un beyinde geçen fizyolojik görüngelere dayandığını tanıdıkları insanın ruhsal yapısının yetkinleşmesine yardım etti. Beyin maddesi ve bu madde içinde oluşan fizyolojik süreçler olmaksızın en kaba taslak, en ilkel ruhsal etkinliklerin bile olması olanaklı değildi. Dil. Telaffuz edilen dil, Langane artüçüyle gene çalışma sırasında oluştu ve gelişti. Düşünce, insan bilinci, soyutlama yetisiyle bezenmiştir. Ya da başka bir deyişle insan, düşünce ve bilinci çevreleyen gerçekliği sözcüklerle anlatabilen kavramlarda yansıtmak ve sentez yapmak yeteneğine sahiptir. Bu soyutlama yetisi insanlara düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle anlatma olanağı vermiştir. Öte yandan dil de topluluğun bağrında bilgilerin alışverişi olanaklı kılmıştır.
Ayrım sonu.